Fatih abi geçtiğimiz hafta boykot mevzuunda bir parça metin kalmıştı. Sizi evet. Hiç yormadan o metinden başlasak.
Evet öyle yapalım. Yani boykot derken hangi boykot bu? Mekkeli müşriklerin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tatbik ettikleri, ashab-ı kirama tatbik ettikleri boykot. Detaylarını herhalde hatırlayacak kıymetli dinleyenlerimiz. Bu boykot aşağı yukarı 2,5-3 sene kadar sürdü. 3. senesinde neler oldu kısmen anlatmıştık. Fakat hem kaldığımız yeri hatırlatmak adına hem de bölümü mevzu nihayete erdirmek adına istiyorsanız sizin de buyurduğunuz gibi metinden okuyalım. Evet.
Boykot uygulamasının 3. senesiydi. Cenab-ı Hak müşriklerin Kabe içine astıkları malum sahifeye bir kurt musallat etti ve durumu vahiy ile Resulüne bildirdi.
Yani hangi sayfa o? Boykot maddelerini, hani biz böyle böyle yapacağız, onlardan kız almayacağız, onlara kız vermeyeceğiz, onlardan mal satın almayacağız, şöyle eziyet edeceğiz falan gibi, sanki çok güzel şeylermiş gibi ve de utanmadan bunu Kabe duvarına asmışlardı. Allah Teala'ya karşı mazeret sunamayacaklar. Hani bazı insan gaflettedir, gafletini bir şekilde telafi eder, tövbekar olur. Ama eskilerin tabiriyle bir de tabak açma vardır. Yani hem yaptığı terbiyesizlik, edepsizlik vardır, bir de onu aleni olarak ilan etme hali vardır. Bu aleni olarak ilan etmenin de en berbat şekli Allah'ı, Allah'ın mukaddes kıldığı, mübarek kıldığı şeyleri vasıta ederek bir de bu yaptığı rezilliği ortaya dökerse Allah muhafaza eylesin. İyice Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden uzaklaşmış olur. Müşrikler de ne yaptılar? Yaptıkları bu melaneti, yapacakları bu melaneti daha yapmadan bu niyetleri ve niyetlerini Kabe'nin duvarına astılar ki müminler için Kabe'nin bulunduğu mahal kalbinden geçirdiklerinden bile mesul olduğum bir mahaldir. Bırak aleni bir şey yapmayı, bir günahı kalbinden geçirmek bile Kabe'nin bulunduğu civarda mümine bir mesuliyet yükler. Yapmış gibi neredeyse, Allah muhafaza eylesin, bir günah, bir vebal yükler. Bunlar daha da ileri giderek, daha yapmadıkları halde yapacakları melaneti bir de Kabe duvarına asma cüretini göstermişlerdi. Sayfaya yazmışlardı veya işte deriye. İşte o asılı olan deriye ne olmuş? Cenab-ı Hak bir kurçuk musallat etmiş. Hatırlarsınız geçen haftada Allah Teala böyle büyük büyük zulümler yapanları küçük küçük mahlukatıyla, küçük küçük mevcudatıyla imtihan eder ve tepeler demiştik. Burada da yine ne oldu? Böyle bir şey oldu diye söze ara vermiştik. Tam da bu yerde kalmıştık. Devamında ne olmuş? Dinleyelim.
Sahifede güvenin yemediği Bismike Allahümme, Allah'ım senin isminle başlarım yazısı kalmıştı sadece. Resul-i Ekrem durumu amcası Ebu Talib'e anlattı. Bunun üzerine Ebu Talib gidip müşriklere şu teklifte bulundu.
Şimdi ben hiç sizi kesmeyeyim diyorum. Baştan da öyle konuştuk ama ilerideki mevzuğa müteallik muhakkak surette burayı işaret etmem lazım. Çünkü dinleyicilerimiz artık bizim usulümüzü de fark ediyorlar. Buraya dikkatlerini çekmek istiyorum. İleride hatırlatacağız. Ölmez sağ kalırsak programın orta yerlerinde. O musallat olan kurt, güve, neticede küçük bir hayvan. Kağıdı yiyor da diğer maddelerini okunmayacak hale getiriyor da bir tek cümle kalıyor. Bismike Allahümme. Rabbim olan Allah'ın ismiyle ve Allah'ımızın ismiyle, Allah'ımın ismiyle demek. Hayvan dediğimiz o küçük kurtçuk bunu yemiyor. Tamam. Bu şu anda dinleyicilerimizin zihninde kalsın. Buraya müracaat edeceğiz sonra.
Eyvallah.
Evet.
Kardeşim oğlunun bana haber vermesine göre Allah sizin Kabe'de astığınız sahifeye bir kurt musallat etmiş ve Allah lafzı dışında bulunan zulüm, akrabalarla münasebeti kesme ve iftira gibi ifadeleri yiyip bitirmiştir.
Yani kurdun nereye kadar yediğini de Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber Resulü Kibriya Fahri Alem Sebebi icadı Alem Şemsüddüha Beddüddüca Nurul Hüda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildiriyor Cebrail vasıtasıyla Cenab-ı Hak. Hazreti Peygamber Efendimiz'e gitsinler baksınlar diyor amcasına. Gitsinler baksınlar, o varakta, o yazılan sayfada bunun haricinde hiçbir cümleyi bulamayacaklar gibi detayıyla da ne yapmış oluyor? Bildirmiş oluyor. Bunun üzerine Ebu Talip çıkıyor. Kardeşimin oğlunun bana haber vermesine göre, kardeşimin oğlu dediği, yani Abdullah'ın oğlu Hazreti Fahri Alem Efendimiz'den bahsediyor. Evet.
Kabe'ye gidip sayfaya bakınız. Eğer yeğenim doğru söylemişse bu zulüm ve kötü davranışınızdan vazgeçiniz. Eğer haşa yalan söylemişse ben onu size teslim edeceğim. Onu öldürmek veya diri bırakmak hususunda serbestsiniz.
Bak, Ebu Talib'in de imanına bak Hazreti Peygamber'e. Yani bunlar satır aralarında kalan şeyler, yazık ki. Ebu Talib şöyle ölmüş, böyle itmiş, şu şekilde vefat etmiş. Ya kardeşim, senin konuşacak başka hiçbir şeyin mi kalmadı? Sen onun yolunda şüpheyle giden adamın haline bir bak bakalım. Onun yolunda şüpheyle gitti, İmanı şüphelidir, İmansız gitmiştir denilen adamın Resulullah'a teslimiyetine baksana bir kere. Bak ne diyor? Hangimiz bu kadar emin olabiliriz? Resulullah söyledi. Tamam da hangi Resulullah? Uğruna böyle boyun kesilen, böyle canlar feda edilen, böyle teslimiyet gösterilen Hazreti Peygamber'i biz bu zatlar sayesinde anlıyoruz. Biz hazıra konmuş vaziyetteyiz. Ebu Talib'in imanı olup olmadığını tartışıyorlar. Ama bak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüne binaen gidiyor ve diyor ki, eğer onun dediği gibi ise anlaşmayı bırakacaksınız. Bozacaksınız bu boykotu. Yok değil. Biz bu sözümüzde yalancı çıktık. Hemen size teslim edeceğim diyor. İster öldürün ister serbest bırakın. O kadar da emin Hazreti Resulullah'tan. Tamam.
Eyvallah.
Evet.
Kabe'ye giden müşrikler Ebu Talib'in anlattıklarının aynısını gözleriyle gördüler. Hayret içinde kalmalarına rağmen yine de Efendimizin bu mucizesi olarak kabul etmediler ve bu da bir sihirdir diyerek nura gözlerini kapadılar.
Birisi görmediği halde itimat ediyor, gidin bakın diyor. Ötekisi gördüğü halde ne yapmıyor? İnanamıyor. İşte müşrik. Gördüğü halde inanamayanların hali müşrik. Müşrikin böyle alameti farikası ortaya çıkmış oluyor. İkrar etmiştir, etmemiştir. Bunlar ayrı bahis. Bir tanesi daha o kağıdı görmeden bunu iddia ediyor. Resulullah'a itimat ederek. Evet.
Bununla birlikte bu hadise boykot havasının şiddetini bir derece kırdı. Boykot kararının aleyhinde hatırı sayılır birkaç kişi de ortaya çıkınca Bihzet'in 10. yılında miladi 619 senesinde Kureyş'in hudut tanımaz inat ve küfürlerinin eseri olan bu uygulama ortadan kaldırıldı. Kararın feshedildiği halka duyuruldu ve boykotun yazılı bulunduğu sahife yırtılıp atıldı. Böylece müşrikler vazgeçilmez bir karar olarak vasıflandırdıkları zulüm ve dalalet kokan bir karardan da dönmüş oluyorlardı. Bu şirkin iman önünde mağlubiyetinin açıkça bir kere daha ilanıydı.
Peki niye bir kurtçuk vasıtasıyla bu oldu diye, hani bu başka türlü olmadı da bir yıldırım düşmedi, bir acayip bir şey olmadı. Biz yine bugün böyle inşallah işlemeye devam edeceğiz. Bazen insan 40 gün durur da bir şey alamaz. Bazen 41. sohbette farklı şeyler, lezzetler alabilir. Şirkin insan tabiatına, fıtratına, cemiyetin fıtratına aykırı bir tavrı da vardır. Yani şirk hiçbir zaman tutunacak bir tabi fıtrat bulamaz. Fıtrata aykırıdır. Allah fıtrata aykırı bu zulmü ve şirki, hele şirkle zulüm birleştiğinde asla bu kabul edilemez. Yani nasıl kabul edilemez? Din tarafından kabul edilemezi konuşmuyorum. Din zaten bunu kabul etmiyor. Dinin karşı tarafında olan şeydir zulüm ve şirk. Ne kabul etmez? İnsanın, hatta maddenin yaratılış şekli, fıtratı zulüm ve şirki beraber kabul edemez. Asla kabul edemez. Böyle olduğu için Allah tabii hadiselerle insanlara fıtratlarına ağır gelen bu hadiseyi tabiatın en küçüğü sayılabilecek bir güveyle dahi iptal ettirerek yine ibret nazarlarına veriyor. Şimdi de bu tarafı var. tabiatıyla bu çözülmede ne olmuş oluyor? 3 sene. Dünya sahnesinde de ne acayiptir. Buna benzer zulümler birkaç seneyi geçmemiştir. Toplu olarak yapılan zulümlerde, yani büyük büyük hükümdarların falan yaptığı zulümlerde, bir insan ömrünün olgunluk çağı kadar 30-40 seneyle sınırlıdır. Mesela zulümle payidar olan, dünya sahnesinde zulmederek kudretini, iktidarını devam ettiren 40 seneyi geçmiş, 30 seneyi geçmiş. 30 sene nadirdir, 40 sene hemen hemen çok azdır. Hiçbir şey yani, ender. Ülke yoktur, devlet yoktur. Zulmetmeye başladığından itibaren ortalama 2 nesil kadar, yani bir gencin olgunluk yaşına gelinceye kadarki hali gibi. Yani zulme uğrayanın, o zulme uğratıldığı kişinin, zulme uğratıldığı tarafın çöktüğünü göreceği şekilde, ibret olacak şekilde Allah bu dünyada cezasını gösterir. Sahneyi, o zulme uğrayanların nasıl kendisini zulme uğratanların ne hale düştüğünü göstererek sırlanır ve kapanır. Dünya üzerinde, tekrar ediyorum, tarihte zulümle payidar olmuş ve zulmettiği halde 40 sene dayanmış, 40 sene dayanmış hiçbir ülke, hiçbir hükümdarlık yoktur. Bu aynı zamanda da bazılarına da bir hatırlatma olsun. Bazı şeylerin tarihlerini tutsunlar, aynen böyle olduğunu görecekler. Evet.
Bu 3 senelik muhasara öylesine şiddetli ve sıkıntılı geçmişti ki Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadiseyi seneler sonra bile unutmamıştı. Mekke'nin fethine geldikleri sırada, Mina'dan Mekke'ye ineceği zaman, ertesi gün inşallah varacağımız yer Kinane oğullarının yurdu, yani Muhassab olacaktır ki burada Kureyş ve Kinane oğulları küfür ve inkar üzerine söz ve fikir birliği yapmışlardı diyerek o acı günleri ashabını hatırlatmıştı.
Evet. Şimdi dediğimizi de bak, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hem boykotun kaldırılışını 200 senede sınırlı olduğunu gördük, hem de demin söylediğimizde ne yapmış oldu? İki Cihan Server Efendimiz, bak burada size zulmedilmişti ama bak üzerinden 10 sene geçmeden şimdi buraya fetih nasip oldu. 10 sene bile geçmedi diyor. Mekke'nin fethinde. Bak böyle böyle zulmedilmişti. Ne oldu? Bitti. Tamamıyla bitti, kalktı. Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
İnsanların ömrü gibi bazı efendim tabiattaki bitkilerin, hayvanatın ömürleri gibi bazı fiillerin de ömrü vardır. Hiçbir zaman ilelebet payidar olmaz. Hele zulm ile hiçbir şey payidar olmaz. Küfr ile bir belde payidar olurmuş, zulm ile hiç payidar olmazmış. Yani bir adam Allah'ı tanımıyor. Efendim Allah'ın emirlerini tanımıyor. Fakat kendi halkına efendim hüsnü muamelede bulunuyor. Onların hakkını yememeye çalışıyor. Allah orayı payidar edebilirmiş. O hakkı bana aittir. Ben ondan hesabını sorarım bu imansızlığın. Fakat işini doğru yapıyor, kendi işini. İnsanlar arasında beynen nas, işini doğrulukta götürüyor. 100 senede yaşar, 50 senede yaşar, 200 senede yaşar. Fakat zulüm başladı. İsterse bütün tebası, anlı secdede çürüsün. İşçisinin hakkını vermiyorsa, tebasına zulüm ediyorsa, halkına zulüm ediyorsa, öğrencisine, milliyetine, vatandaşına zulüm eder bir halde yaşıyorsa, muhakkak surette çöker. Bu bir kehanet değildir. Bu bir insanın ömrü gibi, bir meyvanın, bir sebzenin ömrü gibi, herhangi bir hayvanın ömrü gibi, bazı fiillerin de bu dünyada belli şekilde ömürleri vardır. Belli şekilde ömürleri vardır. Zulüm yapan kişi zulümle hayat bulsa da, o zulümle ele geçen hayatın devletler efendim mevziinde veyahut hükümdarlık hükmetme mevkiinde belli bir ömrü vardır. O ömür biter. Anlatabiliyor muyum? Bu da hatırlatılmış olsun. Demek ki boykot derdi de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi boykot anlaşmasının, kendi aralarında anlaşıyorlar. Ama boykot tatbikatının, bu yapılan zulmün hemen akabinde o siyasi bir muhasara, aynı zamanda hem sosyolojik cemiyet olarak hem de siyasi bir muhasara. O muhasara gevşeyince sadece maddi rahatlık, efendim manevi rahatlık da kendisini göstermiyor. Dışarıdan gelen gidenlere karşı da değil mi? Daha rahat bir konuşma, diyalog ortamı da ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Evet.
Eyvallah. Boykot uygulamasının kaldırılması peygamberimize ve ashab-ı kirama geniş bir nefes aldırdı. Bu sırada peş peşe İslam sinesine koşmalar görüldü. İslam'a gönül verenler arasında 20 kadar Hristiyan da vardı.
İslam sinesine akmalar, yönelişler görüldü, daha güzel. Çünkü sineye koşulmaz da sineye dönülür, rücu edilir, akar, değil mi? Evet. Kalbin kalbe akması gibi. Evet.
Bunlar Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlardan peygamberimiz ve İslamiyet hakkında duyduklarını yerinde araştırmak için Mekke'ye gelmişlerdi. Kabe'nin yanında Peygamber Efendimizle buluşan Hristiyan grup birçok soru sordu. Sorularına mükemmel cevaplar alınca sevindiler. Daha sonra Resul-i Ekrem kendilerini Allah'ın birliğine imana davet etti, Kur'an okudu. Kur'an'ın azameti karşısında gönülleri İslam'a karşı muhabbetle doldu.
Kur'an'ın azameti karşısında. Ne diyor? Kur'an'ın azameti karşısında. Kur'an nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okumasıdır. Kur'an. Yani kitabın azameti değil orada. Kur'an'ın azameti. Canlı Kur'an'dan Kur'an'ı dinliyorlar. Kur'an'ın azameti karşısında demek, Habibullah'ın karşısında. Çünkü Kur'an kitaptan ibaret değildir. Kitap haline getirilmiş Kur'an'dan bir parçadır. Ama Kur'an değildir o. Musaftır. Kur'an'ın azameti karşısında. Sineye koşmalar dendi ya. Heh. O sineden sineye akışlar, o Kur'an'dan. Ne diyor o Kur'an? Kur'an ve Resulünün yolu diyorlar. Bu bile artık üzerine düşünülmeli. Resulünün yolu dendiğinde Kur'an'ın yolu kastedilmiş olur. Kur'an'ın yolu dendiğinde Resulullah'ın yolu kastedilmiş olur. Farklılık var mı ki? Kur'an'dan, Kur'an'ın azametinden dolayı, yani Hazreti Peygamber'in okumasından dolayı ne yaptılar? İmanla doldu gönülleri. Evet.
Gözyaşları arasında 20'si birden orada İslamiyet'le müşerref oldu. Hadise Kureyşli müşrikleri fena halde kızdırdı. Putperestlerin Müslüman olmasını engellemeye çalışırlarken şimdi de Hristiyanlar kendi ayaklarıyla gelip İslamiyet'e giriyorlardı. Başta Ebu Cehil olmak üzere bir kısım müşrik onların yolunu keserek binbir hakaretten sonra "Allah belanızı versin. Sizler bu adamın ne dediğini öğrenmek için buraya gönderilmişken onunla düşüp kalktınız ve sonunda dininizden ayrılıp ona uydunuz. Bu düpedüz bir ahmaklıktır," dediler. Fakat İslam'la müşerref olan bu bahtiyarlar müşriklerin hakaret dolu sözlerine aldırış etmediler ve "Bize karşı yaptığınız cahilliği biz size yapmayız," diyerek güzel bir cevapta bulundular.
Yani köpek sana havladığında sen de ona havlamazsın ki. İt ürür, kervan yürür. Kervanın işi vardır. Kervan gideceği yere gitmekle mükelleftir. O kervanı gören köpek her zaman havlayabilir. Ona köpekçe muamele etmezsin. Sen de ona havlamazsın. Sen işini yapmakla mükellefsin. İşte aynı tam bu durum için söylenmiş bir söz sanki o söz. Evet.
Kasas suresinin 51-55. ayetlerinin bu kimseler hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir.
Yani Habeşistan'dan gelip oraya hicret eden Müslümanların vesilesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen bir grup Hristiyan'ın gerçek Hristiyanlığı, yani Hazreti İsa'nın, İsevilik demek ya Hristiyanlık, Kris sözünden geliyor. Gerçek İsa aleyhisselamın mensup olduğu dini ne yapmış oldular? Peygamber Efendimiz'den öyle bir şekilde talim ettiler ki, hatta talim etmediler, öyle bir şekilde ona gönül verdiler ki, müşriklerin kınamalarına, müşriklerin onlara yaptığı eza cefaya bile hiç aldırış etmeden gönül huzuruyla memleketlerini avdet ettiler. Demek ki bu Sure-i Kasas'ın 51 ve 55. ayetlerinde geçen mevzuat bu hadise üzerine de inmiştir. Ayet-i kerimeler bu hadise üzerine inmiştir diye rivayetler de var. Hangi kitapta? İbni Hişam'ın siresinde, Siyer-i Nebisi'nde bu hususta bir açıklama var. Evet.
Boykot hadisesini bir kez daha hatırlattık ilk bölümde dinleyicilerimize ve hemen peşi sıra o rahatlıkla, açılmayla beraber Hristiyanlıktan İslamiyet'i seçen mümin olanlardan yani, da bahsettik.
Hem ashab-ı kiramın ibadet taatına hem tebliğe müsait bir ortam oluşmaya tekrar ne yaptı? Başlamış oldu. Hatta buna örnek olarak da dışarıdan gelenlerin dahi Müslümanlığa tabi olduklarını zikretmiştik. Evet.
Resul-i Kibriya Efendimiz bir gün İslamiyet'e ve Müslümanlara şiddetli muhalefetleriyle bilinen Velid bin Muire, Utbe bin Rebia, Ümeyye bin Halef gibi birçok Kureyş ileri gelenleriyle konuşuyor, onlara iman ve Kur'an hakikatlerinden bahsediyordu. Zaman zaman muhataplarının dikkatlerini canlı tutmak ve dinlemelerini sağlamak maksadıyla da nasıl, güzel değil mi diye soruyordu.
Yani onları kendi kibirlerinden dolayı beraberce, hani bu bir tebliğ metodudur, cemiyetinde böyle sivrilmiş, başı çekmiş tiplere, sözüm onu lider vasıflı olan kişilere, liderlik yaptıkları cemaatlerin önünde konuşulmaz. Çünkü gurur meselesi yaparlar. Efendim, bunu onur, kendilerine göre bir böyle şey vesilesi yaparlar. Onlarla ayrıca iki cihan serveri Efendimiz bu öncülük yapan müşriklerin ileri gelenleriyle ne yapıyordu? Birebir konuşarak onlara dini tebliğ ediyordu. Ve gönüllerini kandırmak için de, ısındırmak için de, ne güzel değil mi, bak ne kadar güzel şeklinde onlara paye vererek konuşuyordu. Yani tabii ki güzel. Onların tasdikine ihtiyaç mı var? Fakat onlar hani okşanmak ister, İşte rencide edilmeden, aynı Musa aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın Firavun'a giderken sen ve kardeşin gidin Firavun'a konuşun derken ne buyuruyordu Cenab-ı Hak? Gavlen leyyinen, yumuşak, yumuşak bir şekilde konuşun. Gönül alıcı konuşun Firavun'a karşı. Firavun Allah'lık davasında, ama işte onu kibirine kibirle karşılık vermeyin. Böyle olduğu gibi Resulullah Efendimiz'e bu hitap gelmeden evvel zaten fıtratında tebliğe, her türlü hidayete en mükemmel şekilde muttali olan ve onunla muttasıf olan Hazreti Fahri Alem, henüz böyle bir hitap gelmediği halde Musa Aleyhisselam'a yapılan hitabın mahiyeti özü gibi Velid bin Muhire'ye, işte müşriklerin ileri gelenlerine, Utbe bin Rebia'ya konuşup ne güzel değil mi, bak ne kadar güzel şeklinde onlara paye vererek, hani sanki sizin kabul etmeniz de bir işe yarayacak havasıyla onların nefsi emmarelerini kabartmadan ne yapmış oluyordu? Tebliğ yapıyordu. Yani ortamı niye bu kadar anlatıyoruz? Çünkü birazdan olacak olan hadiseyle o ortamı mukayese etme şansımız olsun diye biraz daha o meclisi anlatmaya çalışıyoruz. Evet, tam bu sırada ne oluyor?
O sırada bir hak aşığı çıka geldi. Maddi gözden mahrum fakat mana gözü açık bu zat, Hazreti Hatice'nin dayısının oğlu Asap'tan Abdullah bin Ümmi Mektum'du. Ama olduğundan Peygamber Efendimizin kimlerle konuştuğunun farkında değildi. Ya Resulallah dedi, beni irşad et, bana Kur'an okut, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şeyler öğret. Efendimizin bütün dikkatini Kureyş ileri gelenleri üzerine İslamiyet'i anlatmak için teksif ettiğini fark edemediğinden bu arzusunu birkaç sefer tekrarlayıp durdu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün dikkatini, her şeyini, dikkat nazarlarını bu işe bir kere teksif etmiyordu. İşini dikkatli yapmak ayrı, bütün dikkatini oraya vermek ayrı. Resulullah Efendimiz için bütün dikkatini oraya veriyordu dediğinizde kimden bahsettiğinizi bir düşünün. Kaç tane alemin içerisinde hayat buldu, sayısız alemlere rahmet olarak gönderilen, her an Beyt-i Mamur'dan, Arş-ı Rahman'dan, Levh-i Mahfuz'dan, Cibril-i Emin'den, Mukarrebin-i Melaike'den, semavatın ve arzın her türlü tecellilerinden an be an haberdar olan bir fahri alemden bahsediyoruz. Bütün dikkatini oraya teksif etmiş değil. Fakat dikkatli bir biçimde mevzuu anlatıyor ve karşıdakilerin nazarlarıyla kalplerini bir noktada birleştirmeye gayret ediyorlar. Üzerlerindeki emanet mucibince. Fakat bu esnada gözleri görmediği için ama olan Hazreti Ümmü Mektum radıyallahu anh meclise çıkıp geldiğinde, böylece söylediğinde meclistekilerin diğerlerini görmüyor. Güneş doğduğu zaman yıldızları görebilir misiniz? Resulullah'ı görmüş o, yanındakileri ne görecek? Öyle körlüğe can kurba. Resulullah'ı görmüş o. Resulullah Efendimiz'i gördükten sonra yanındaki yıldızları bile güneşte görmüyorsun. Karanlığı nasıl göreceksin? Hiçbir zaman göremezsin. Değil, aydınlıklar bile artık hükmünü şey yapmış, kaldırmışken. İşte Resulullah Efendimiz'e böylece hitap ediyor. Birkaç kere daha bunu söylüyor. Resulullah Efendimiz sükut ediyorlar. Ve şimdi en önce metni okuyalım. Ama daha sonra bizim buradan anladığımız şekliyle tasavvuf erbabının ve ahlak-ı Resulullah'a efendim tabi olan, o ahvale bürünmüş olanların izahıyla bu mevzuyu işlemiş olalım. En önce burayı bir okuyalım.
Peygamber Efendimiz bu durumdan sıkıldı ve rahatsız oldu. Onunla pek ilgilenmedi. Zira o her zaman gelip kendisinden İslamiyet'le ilgili her şeyi öğrenebilirdi.
Bunlar hep yorumu. Yani müellifimizin yorumu. Her zaman gidip gelebilirdi. O yüzden ilgilenmedi gibi yorumlar hep müellifimizin yine samimi niyetlerle yaptıkları yorumlar. Evet.
Ama Kureyş müşriklerinin ulularını bir daha böyle toplu halde bulma imkanını elde etmeyebilirdi. Onların İslamiyet'i kabul etmeleri veya düşmanlıklarından vazgeçmeleri ise Kureyş'in toptan Müslüman olması manasına geliyordu.
Yani toptan Müslümanlık var burada. Perakendeyle, tek bir parçayla uğraşamayacağız. Zaten Müslüman olanlarla uğraşmayalım gibi bir gaye. Hani satır aralarında, bu yazılan satırların altında sanki böyle bir manada varmış gibi geliyor şu okuduklarımızdan, ama böyle değil. Devam edelim.
İşte bu sebeple Fahri Alem Efendimiz dikkatinin dağıtılmak istenişinden rahatsız olmuştu ve bu haliyle de ısrar etmişti.
Evet.
Resul-i Kibriya Efendimiz Kureyş ileri gelenleriyle konuşmasını bitirip kalkacağı sırada vahiy geldi. Gözlerini kapayıp daldı. Abese suresi nazil oldu.
Evet, Abese suresi nazil oldu. Abese suresi, malum sureye Abese. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en câehul a'ma diye başlayan sure. Şimdi bu surede o ilk ayetlerin manasını da hiç olmazsa mealen okuyalım. Ondan sonra da tekrar mevzuya dönelim.
Estağfirullah. Peygamber hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi. Kendisine o âmâ geldi diye. Ne bilirsin? Belki o cehalet kirinden temizlenecek yahut öğüt alacaktı da öğüt kendisine fayda verecekti. Ama malıyla Allah'a ihtiyaç göstermeyene gelince sen ona dönüp sesine kulak veriyorsun. Onun İslamiyet'i kabul etmeyip temizlenmemesinden sana ne? Ama sana can atarak gelen Allah'tan korkmuş iken sen ondan yüz çeviriyorsun. Hayır, sakın bir daha böyle bir harekette bulunma. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır.
O Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır. Evet. Bunu da okuyalım, devam edelim biraz daha.
Evet. Kalplerinden şirkin pisliğini iman suyuyla gidermek istemeyen, Kur'an'ı dinlemek arzusu duymayan, ondan istifadeyi düşünmeyen kimselerin İslamiyet'e girmemesi ve nefsini temizlememesi Resul-i Kibriya'nın üzerine bir mesuliyet yüklemiyordu. Çünkü onun vazifesi sadece İslam'ı hakkıyla tebliğdi. Ancak hak ve hakikati öğrenmek arzusunu ısrar eden bir Müslümandan yüz çevirmek, ona bilmediği hakikatleri öğretmemek, arzusuna cevap vermemek İşte böylesine ikazı gerektiriyordu. Cenab-ı Hak konuyla ilgili indirdiği ayet-i kerimelerde manen şöyle diyordu. Zahir gözü görmese de kulağı ve kalp gözü açık hidayet aşığı birini bırakıyorsun da zahiren gözü bulunan fakat kalp gözü kör, halk sözü dinlemek şanından olmayan müstahnilerle uğraşıyorsun.
Evet, şimdi bu maalle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fiilini beyan eden Sure-i Abese, bir kere Abese kelimesi, kelime olarak hani yüz ekşitmek, eski tabirlerde belki tevafuk etmiştir kıymetli dinleyicilerimiz. Hani abus bir çehre derler, asık bir çehre. Bir rahatsızlığından dolayı, ya kendi rahatsızlığından veya ortamın dışarıda gördüğü şeylerin kendisine aksetmesinden dolayı kişinin çehresini, yüzünü asması. Yani böyle hiç memnun olmayacak bir çehreye bürünmesine abus çehre diyorlar. Bu fiili yapmaya da abese, yüzünü ekşitti. Yani yüzü asıldı, neşesi kaçtı gibi bir tabiri var. Ve tevella, ve yüz çevirdi. Tevella da dönmek demek. Şimdi bir kere bunun tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de manen işaret ederek isabet ettiğini müjdelediği müfessirlerin bir takım izahları olmuş. Şimdi bu nereden çıktı bu adam? Ben şimdi bununla mı konuşacağım, onlarla mı konuşacağım şeklinde bir ayrımdan dolayı Peygamber Efendimizin çehresini asmadığını ve ondan yüz çevirmediğini işaret ederek şöyle izah ediyorlar. Evvelden beri müşrikler, daha evvelde var ya, yani sen bunlarla konuşuyorsun, onlarla biz kölelerle vesaireyle avamla biz oturup kalkamayız. Efendim bunlarla beraber konuşamayız. İlle de konuşacaksan bize ayrı bir gün koy, ayrı bir yerde buluşalım, ayrı bir ortamda bize hitap et, biz bunlarla asla mevzularımızı konuşamayız şeklinde zaten ashab-ı kiramın birçoğuna karşı kibirli davranıyorlardı müşrikler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara hususi bir tebliğ yaparken böyle bir kişinin gelmesi, iptidai toplumlarda bilirsiniz, böyle cahil toplumlarda hemen gözünüzün önüne getirin, insanların sınıf farklarından dolayı, maddi durumlarından dolayı veya cismani sakatlıklarından dolayı cahil toplumlar toplumdaki o insanlara istihza ile, hakaretle yaklaşırlar. Topal derler, kör derler. Hatta mesela çocuklar, toplumlar gelişmiş bile olsa o toplumun çocukları henüz cahil mesabesindedir. Mesela çocuklar hiçbir sakatlığı vesaireyi böyle şey olgun bir şekilde karşılamazlar. İlkokul çağlarında birisi gözlük takıyorsa dört göz, işte kulağı ağrıyorsa sağır, hafif topallıyorsa, ayağı aksıyorsa topal, aksak gibi hiç acımadan çocuklar birbirleri arasında böyle hakaretler yaparlar. Cehaletlerinin bir işaretidir o. Büyüyünce, aklı başına gelince, eğitimi alınca sonra pişman da olurlar, değil mi? Ha, aynı bunun gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelmesi Ümmü Mektum'un, şimdi ben bununla konuşursam, ben buna dönersem, buna bir şey izah edersem, bunlar da başlayacaklar istihza etmeye, hakaret etmeye. Şimdi ben bunların ikisini nasıl birleştireceğim? Onu tercih edip konuştuğum takdirde o köre mi konuşuyorsun, şuna mı konuşuyorsun diye Ümmü Mektum'u da incitecekler korkusuyla Peygamber Efendimiz meyus oluyor. Ya ben sizinle ilgileniyorum şeklinde bir şekilde onların tazyikini, edepsizliğini üzerine alıyor. Biz böyle anlıyoruz. Yani bugün herhangi bir konumda, aklı başında, olgun gördüğümüz, efendim güzel ahlaklı gördüğümüz bir insan bile böyle bir hareketi yapsa kabalık olarak addederiz. Karşıdakine kibir gösterdi olarak kabul ederiz. Halbuki peygamberler böylesi büyük günahlardan azadedir. Daha doğrusu masumdur, yani muhafaza edilir. Hem de masumdurlar. Peygamberlerde zerreler zuhur eder. Zerre ne demektir? İyi tercihler arasında en iyi tercihi yapmayıp da daha alt derecedeki olan iyileri tercih etmeye zelle denir. Yani bir fiille karşılaşıyorsun. Bir durumla karşılaşıyorsun. Bu durum karşısında senin yapabileceğin 5 tane iyi hareket var. 5 tane iyi hareket var. En birinci doğru hareket şu. İkincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu, beşincisi bu. Bunların hiçbirisi yanlış değil. Kime göre değil? Yani avama göre de değil, havasa göre de değil. Fakat peygambere göre her zaman en mükemmeli tercih etmek mecburiyeti var. Birinci sıradakini değil de dördüncü sıradakini tercih ettiğinde işte o peygamberde zelle olmuş oluyor. Zelle sayılıyor. Öteki türlü altıncı, yedincisi günah sayılıyor. Günah avamda olur. Nebiler masumdur. İsmet sahibidir yani. Değil mi? Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kötü bir niyet, kötü bir hareket haşa bir günahtan dolayı değil. Yapılacak olan iyi olarak kendisine arz edilmiş olan o şıklardan en iyi olanını seçemediği için bir zelle sadır olmuştur ve Hazreti Hakk'ın itabına maruz kalmışlardır. Yani uyarısına, ikazına maruz kalmışlardır. Ama aynı zamanda bu Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıkılmasının bir tasdikidir. Lütfen dikkatli dinlesinler burayı kıymetli dinleyiciler. Lütfen dikkatli dinlesinler. Bakın ne konuşuyoruz. Bu Resulullah Efendimizin o anda kendisine ama geldiğinde ki sıkıntısının aynı zamanda tasdikidir. Neden? Sen bu sebepten, senin de bildiğin gibi bunu izhar edemiyordun ama bak biz azimüşşan olarak izhar ediyoruz ki evet sen onu tercih etseydin bizim reyimizde, bizim görüşümüzde seninle beraberdi. Sen niye durumdan sıkıldın ki ey Habibi? Biz sana verdiğimiz fıtri güzelliğe tabi olmanı senden bekleriz. Hiç korkma ey Habibim. Her zaman da biz seni doğruya ilka etmekte seninle beraberiz. Hiç senden ayrılmıyoruz. Sen onlar için kendini parçalama, kendin üzülme. Sana tabi olanlara bak. Sana tabi olanlar seni tanıyorlardır. Çünkü sana tabi olmak demek Kur'an'a tabi olmak demektir. Gelip sana müracaat eden Kur'an'a müracaat etmiş demektir. Kur'an da bir öğüttür. Sen onlarla uğraşma, sana tabi olanlarla meşgul ol şeklinde bir itap tarzıdır. Fakat Resulullah Efendimiz bu tasdikten ve uyarıdan ve ey Habibim sen insanların seni kabul etmemesine hiç aldırış etme. Bir ama bile olsa sana onun gören kalbi yeter. Biz sana tabi olanları her zaman muhafaza ederiz şeklinde Cenab-ı Hakk'ın ikaz gibi gözüken teşcii vardır. Yani Resulullah Efendimiz'i tasdiki vardır. Buna rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'ı gördüğünde, hatta bazen meclise geldiklerinde ridasını çıkartıp sırtından merhaba, Cenab-ı Hakk'ın kendisini benimle uyardığı insan, hoş geldin, merhaba diyerek ona tazim ve hürmet edermiş. Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh aynı zamanda Bilal-i Habeşi'den sonra ikinci müezzindir. Yani büyük Salatin camilerinde eskiden İstanbul'da veya birçok yerde müezzinler vakıf şartı olarak, buna bidat diyorlar, yanlıştır o söz. Vakfın şartı vardır. Yani o mescidi, o şeyi inşa ettirenlerin müezzinler olarak vakıf şartı olarak koydurduğu bir Fatiha hakkı vardır. Farz namazdan evvel ne yaparlar? Hazreti Seyyidimiz Hazreti Bilal-i Habeşi ve Hazreti İbni Mektum'un ruhu için Seyyidül Müezzinin diye müezzinlere de bir Fatiha okunur idi. İşte ikinci müezzinidir Peygamber Efendimizin. Hatta Hazreti Abdullah İbni Mektum radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e vekaleten de Medine'de bir müddet ne yapmıştır? İmamet yapmıştır. İmamlık da yapmıştır. Resulullah Efendimiz sefere gittiklerinde Medine'ye vekil olarak imamete de vekil olarak, kendisine de vekil olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretlerini de ne yapmıştır? İmamet vazifesiyle tertip etmiştir. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ne kadar anlatabildik bilemiyoruz ama dinleyen anlatandan arif gerek.
Mevzuya devam edersek abi, bir diğer bahis de Rükane bin Abdiyezid din gördüğü iki mucize mevzuu var.
Peki hemen okuyalım. Vakit, zaman su gibi akıyor.
Eyvallah. Rükane bin Abdiyezid, müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsalsiz pehlivanlarından biriydi. Önüne geleni yere çalan Rükane, ne yazık ki Allah Resulüne karşı beslediği şiddetli kin ve düşmanlığını yenip hakiki pehlivan olma şerefine ermeyi bir türlü istemiyordu. Bu meşhur pehlivan günün birinde Hazreti Resulullah'la Mekke'nin bir vadisinde karşılaştı. Gözleri husumet kıvılcımları saçıyordu. Allah Resulü, "Ey Rükane," dedi. "Sen kendisine imana davet ettiğim Allah'tan korkmaz mısın?" Rükane, "Eğer sözünün gerçek olduğuna kanaat getirseydim sana tabi olurdum," cevabını verdi. Resul-i Ekrem, "Eğer seni yere vurursam söylediklerimin hak olduğuna inanır mısın?" diye sordu. Rükane, "Ya Muhammed," dedi. "Eğer beni yıkacak olursan sana iman ederim." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Kalk, haydi güreşelim," dedi. Güreşmek için kalktılar. Mağrur Rükane daha ilk tutuşta kendini yerde buldu. Neye uğradığının farkına varamadı, şaşkındı. Derhal ayağa kalktı ve Resulullah Hazretlerine bir daha güreş teklif etti. Allah Resulü kabul etti ve ikinci defa kendisini yerde buldu. Hayret ve şaşkınlığı biraz daha artan Rükane, üçüncü defa Resulullah'a güreş teklifinde bulundu. Efendimiz yine kabul etti ve onu tuttuğu gibi yere vurdu.
Tam güreşecek şeyi bulmuş. Evet, devam edelim.
"Beni yıkarsan söylediğinin hak olduğuna inanırım," diye Resulullah'a söz veren Rükane, üç sefer sırtı yere geldiği halde yine şirkte inat etti ve "Ya Muhammed," dedi, "şüphesiz sen bir sihirbazsın. Benimle yaptığın bu güreşe doğrusu şaştım kaldım." Böylece Resulullah'tan gördüğü mucizeyi sihir ithamıyla perdelemeye çalıştı.
Şimdi mevzuu basitleştirmek istemiyorum ama basitleştirmek derken çok çok konuşulan şekliyle basitleştirmek. Yoksa biraz daha yaygın hale getirmek niyetindeyim. Esas gayem o. Bakın, Hristiyanlara konuşması, müşriklere yaptığı tebliğ metodu, efendim türlü türlü farklı farklı insanlara tatbik edilen şekiller, her sahaya bakıldığında Resulullah Efendimiz her sahada ama her sahada hakkını, hakkaniyetini ve mükemmeliyetini gösteriyor. Hatta konuşmanın başında hatırlarsanız Kabe'nin duvarındaki güvenin sayfayı yemesi bahsini ben hatırlatacağım demiştim. O bahsi Abese suresindeki hal üzere oradaki durumu da tefsir etmek ve oradan da tekrar buraya geçmek için şimdi yeri geldiği için zikrediyorum. O da şöyle ki, bir varaktaki, bir kağıttaki hangi cümleleri yiyeceğini, hangi cümlenin kalacağını, bir güve, hayvan deyip geçilen bir kurtçuk dahi fark eder de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi her an vahye mazhar, her an Allah'ın inayetinde, kavza-i Rabbaniyesinde bulunan o fahri alem hiç neyi nasıl yapacağını bilmez mi? Buradaki incelik Allah'tan olduğunu bilmesine rağmen başına gelen hadisenin ve zellenin yine Allah'a karşı tevazuyla ben hata ettiğim şekilde abdiyetini göstermekten ibarettir. Yoksa bak Resulullah da hata etti falan diyenlere ya insaf edin, bir güve bile Allah'ın emriyle ne yaptığını bilir de bir kurtçuk, alemlere rahmet olarak gönderilen o ekmeli mahluk olan Hazreti Fahri Alem o mahluktan geri mi kalır? Ne yapacağını bilmez mi? Hangi ayete, hangi insana nasıl müdahale edeceğini bilmez mi? Hangi cümlenin baki kalacağını, hangi kelimenin iptal olacağını bilmez mi? Bunlar göz ardı edilmemesi lazımdır. Her sahada mükemmeldir Peygamber Efendimiz. Burada onun hayatını anlattığımız, onun şefaatini dilendiğimiz, onun hasretiyle yanmaktan bile uzak derecede, gaflette oluşumuzdan aman ya Resulallah deme, makamında olduğumuzdan dolayı söylemiyoruz bunları. Bu böyledir. Tespittir yani. Pehlivana konuşması ayrı, müşrike konuşması ayrı, tüccara konuşması ayrı, sultana konuşması ayrı. Öze bak, hepsi aynı. Her sahada mükemmel olacak kişilerin sözü buraya getireceğim aynı zamanda buradan. Resulullah Efendimizin davasını tebliğ etmeye soyunan kişiler hangi sahada işlerini yapıyorlarsa, ilim sahası mı, ticaret mi, ne sahasıyla, siyaset mi, askerlik mi, spor mu, hangi saha olursa olsun, eğer kendilerini peygambere nispet edeceklerse, ben Müslümanım diyerek göğüslerini gereceklerse, bulundukları sahada mükemmel olmak zorundalar. Çünkü bu mükemmelliğin üzerine o mükemmel tebliğ inşa edilebilir. Süklüm püklüm, tembel, sahasında hep yaptığı işler çürük, sonra da Müslümanlığı kimseye bırakmayarak şöyle şöyle dava anlatmaya çıkan kişiler, hiç kendilerini ne bu davaya ne de bu davanın esas sahibi olan Allah'a ve Resul'e kendilerini ne yapmasınlar? Bağlı, müntesip göstermesinler. Hiç olmazsa desinler ki biz inanıyoruz ama olamadık desinler. En azından İslam ile Hazreti Peygamber'le onları bir arada, bir efendim çizgide görme gafletine insanları düşürmemiş olsunlar. Hiç olmazsa bu kadar insaf göstersinler. Bak Fahri Alem Efendimizin pehlivana tebliğinde bile o pehlivana mahsus bir tebliğ şekli var. Anlatabiliyor muyum? Evet, herkesin idrakine göre, herkesin makamına, mevkiine göre özde bir. Fakat neticede mükemmellikte ve emniyette de en bariz bir şekilde kendisini göstermesi lazım. Evet.
Küfürde direnen Rükane bu sefer Allah Resulü'nün bir başka mucizesine şahit oldu. Doğrusu ben seninle yaptığım bu güreşe şaştım kaldım deyince Allah Resulü, bundan daha çok şaşılacak olanı da var. İstersen sana onu da göstereyim de Allah'tan kork, davetime tabi ol dedi. Rükane, nedir o şaşılacak şey dedi. Allah Resulü, şu semure ağacını çağırayım, bana geldiğini gör dedi. Rükane, haydi çağır da gelsin dedi. Allah Resulü, azılı müşriğin gözü önünde semure ağacına emretti. Allah'ın izniyle bana gel. Ağaç emre uyarak, yeri yara yara gelip Fahri Kainat'ın karşısında durdu. Gözleri fal taşı gibi açılan Rükane'nin kalp gözü hala kapalı duruyordu. Bu açık mucizeler karşısında yine küfürde inat etti ve doğrusu ben bugünkü gibi büyük bir sihir hayatımda görmedim dedi. Sonra da ağacın tekrar yerine gitmesini emir vermesini Peygamber Efendimiz'den istedi. Allah Resulü ağaca Allah'ın izniyle yerine dön diye emretti, ağaç derhal yerine döndü. Bundan sonra Resulullah Efendimiz Rükane'yi tekrar Müslüman olmaya davet etti, ancak o küfürde inat etti ve davete icabet etmedi.
Ağaç yere kök salmıştır. Ağacın sırtının yere gelmesi, sırtının yere çalınması, kesilmesiyle mümkündür. Ağaç. Allah Resulü ağacı yere sermeyi bırak, dize getiriyor. Ayağına kadar getiriyor. Zaten o ağaçta o emre kurban. Her an onun emrine muntazır bir halde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından geçtiği ağaçların ona selam verdiği, eğildiği, yürüdüğü, hatta bir yerde defi hacet yapmak istediklerinde, bir müşkülünü halletmek istediklerinde ağaçlar kendiliğinden yürür, Resulullah Efendimiz'e kabin olurlarmış. Sahi kimse tarassut etmesin, görmesin diye ağaçlar Resulullah Efendimiz'e kendiliğinden siper olurlarmış. taşların konuştuğu Şakkı Kamer mucizesini anlatırken bir şeyde var, şiirde var. Arapça şiirde. Zati şeceru natakal hacaru şakkul kamaru bi işaretihi diye. Hatta bu böyle rast makamında da söylenir diyeceğim ama 2-3 haftadır rahatsızlığımızdan dolayı pek konuşmakta da sıkıntı çekiyorduk. Hadi onu da mırıldanalım. Belki kişilerin aklında da kalır. Es-subhu beda min tal'atihi ve leylu deca min vafratihi diye meşhur bir Arapça şiirdir. Orada rast makamında da yapılmış bu. Zati şeceru natakal haceru Zati şeceru natakal haceru Şakkul kameru bi işaretihi Şakkul kameru bi işaretihi El medet, el medet ya Resulallah ene ene dahilek, dahilek ya Habiballah diye de böyle rast makamında okunuyor. İşte hep bu şiirler, bu aşikane nutuklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıfatlarına, gösterdiği mucizelere ve ona duyulan aşka, muhabbete binaen yazılmıştır. Bu da böylece bir inşallah tatlı bir hatıra olarak kıymetli dinleyicilerimize arz etmiş olalım.
Eyvallah.
Evet.
Bunun üzerine Resulullah'ın kendisine son sözleri şu oldu. Yazıklar olsun sana. Hayret ve şaşkınlık içinde kavminin yanına dönen Rükane, başından geçenleri ve gördüklerini anlattıktan sonra, ''Ey Abd-i Menaf oğulları'' dedi. ''Adamınızla bütün dünyayı sihir edebilirsiniz. Vallahi şimdiye kadar ondan daha maharetli bir sihirbaz görmedim.''
Estağfurullah. Evet.
''Hak ve hakikati kabul etmemekte her şeye rağmen inat edenler, bu inatlarında kendilerini teselli edebilmek için her zaman çeşitli iftira ve ithamlarla İslam davasını küçük düşürmek istemişlerdir. Ama her seferinde küçülenler yine kendileri olmuşlardır. Bir rivayete göre Rükane, Mekke'nin fethine yakın Müslüman olmuştur. Evet, misalde görüldüğü gibi ağaçlar da Resul-i Kibriya'yı tanıyor, risaletini tasdik edip emirlerini dinliyorlar.
Halbuki ağaç, onun risaletini tasdik ile mükellef değil. Onun risaletini tasdik ediyor derken risaletine yardımcı oluyorlar ama esas tasdik ettikleri alemlere rahmet oluşu. Alemler onunla hayat buluyor. Allah hayatiyetini Resulullah Efendimizle bütün alemlere yaymış oluyor. Bu rahmetin farkındalar, üzerindeki rahmetin farkındalar. Ve onun zikriyle meşguller, tabii ki Resulullah Efendimiz'i tanıyorlar. Bir Resulün risaletini kabul etmek demek, onun verdiği emirlere efendim itaat edip o şekilde yaşamak demektir. Risaletini tasdik ediyorlar değil, alemlere rahmet oluşunu tasdik ediyorlar. Risaleti tasdik insanadır. Risaletin muhatabı insandır çünkü. Bunu da böylece zikretmiş olalım. Evet.
Acaba buna karşılık kendilerine insan adını veren bir kısım kimseler, o Resul-i Zişan'ı tanımazsa, ona iman etmezse, kuru ağaçtan daha edna, odun parçasından daha ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olarak cehennemin ateşine layık olmazlar mı?
Ya, demek ki cehennemin ateşi odun yakmak için değil. Cehennemin ateşi odun yakmak için değil. Cehennem ancak İnsanlıktan istifa etmiş kabaların, kabukta kalmışların, insanlık ağacının, belki insanı bir ağaç olarak kabul edersek, insanlık ağacının odunu, meyvesi ise müminler ve insanı kamiller. Anlatabiliyor muyum? Demek ki cehennem odunların yandığı bir yer değil. ateş, öyle bir ateş gidiyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, yakıtı taş ve insanlar olan. Oradaki taş ve insanlar tabirine de dikkat çekiyorlar. Ateşten kendinizi ve ehlinizi sakındırınız, ailenizi de sakındırınız, muhafaza ediniz ki onun yakıtı taş ve insanlardır. Ne demek? İnsan olduğunu farkına vardığı halde, iman ettiği halde belki, iman etme durumunda olduğu halde o imanın gereğini yapmayan, bir şekilde henüz tam insanlıktan düşmemiş. Ama diğerleri taş mesabesinde. Ayet-i kerimeyle sabit, inanmayanların kalplerini taştan da katıdır. Çünkü öyle taşlar vardır ki içinden pınarlar fışkırır. Öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan un ufak olur diye işaret ederek Cenab-ı Hak kafirlerin taştan da daha katı olduklarını beyan ediyor. İşte cehennem, Allah muhafaza edesin, böyle inadında mucize gördüğü halde, keramet gördüğü halde, efendim bütün güzellikleri görebilecek oldukları, o istidat olduğu halde buna tabi olmayanlar taştan bile katı ve beter bir halde olduklarından, ancak onlara mahsus bir ateşin olması lazım. Ateş denildiğinde sadece alev alev yanan ateş değil. Adamı birine sormuşlar, ya o kadar insan yanacak, bu kadar diyorsunuz ki Hazreti Adem zamanından kıyamete kadar gelecek olan insanların atıldığı bir ateş var. Demiş adam, bu neyle yanacak bu kadar ateş? Muazzam bir yakıt lazım buna. Nereden o kadar odun? Bir dünya odun lazım, iki dünya odun lazım, kömür lazım deyince, alim bizzat öyle haber vermiş. Diyor ki, hastalık sana geldiğinde, bir yerinde bir çıban çıktığında, habis bir yaran olduğunda, 40 derece 41 derece ateş içinde yanıyorsun. Onun odunu hangi köyden geliyor demiş. Ateş yanarsın, vücudunda ateş 41 derece yanar yanar durursun. O ateşin odunu hangi köyden geliyor diye sormuş o inkar eden kişiye. Demek ki Allah muhafaza eylesin, öyle bir ateş ki o, öyle insanlıktan istifa edene öylesi bir ateş. Allah Teala her türlü ateşten, cehennem azabından, her türlü afat-ı semaviyeden ve aradiyeden ve nefsaniyeden ve şeytaniyeden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Her türlü ateşe yanmaktan, yani kahretmek için yanılacak ateşten bizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizi aşkına ve aşk-ı Habibi'nin ateşine yakarak nefsimizi, nurumuzu ziyade eylesin, bizi nur eylesin. Yolundan alıkoyacak benliğimizi yakmakla, Cenab-ı Hakk'ın nefsimizi kahreden sıfatıyla bizleri bize düşmekten, kendimize düşmekten muhafaza eylesin. Dualarıyla sözlerimizi nihayete erdilerim. Bir de hatırlatalım, malum sefer ayına girdik. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahümme barik lene biduhuri safer vaktim lene bil hayri ve zafer. Ya Rabbi, sefer ayının girişini bizlere hayırlı kıl ve bitişini de muzafferiyetle, sana kullukla, her türlü menfi sayılabilecek hadiselerden uzak kalmakla bizleri sefer ayına eriştir, nihayetini görmeyi ve öylece Rebiül Evvel ayına erişmeyi nasip eyle diye dua ederlermiş. 15'ine kadar Allahümme barik lena biduhuri safer, 15'inden sonra da Allahümme barik lena bi huruci safer. Safer ayının çıkışını, 15'inden sonra döndüğü için ay, safer ayının çıkışını bizim hakkımızda hayırlı eyle, kullukta ve hayır işlerinde de bizi muzaffer eyle, neticeye erdir diye dua edermiş. Bizler de inşallah bu dualarla kıymetli dinleyicilerimizi uğurlamış olalım. Cenab-ı Hak her türlü musibetten, sıkıntıdan, maddi ve manevi hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Ayrıca dinleyicilerimizden gelen teşekkürlere ve hediyelere de çok çok teşekkür ederiz. Fakat hediyeden ziyade bizleri dua ile yad ederler, cümle ümmeti Muhammed'in ve bizlerin affı ve mağfireti için dua ederlerse en güzel hediyeyi göndermiş olurlar. Bunları da arz etmiş olalım. Vesselam.